Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. İran Hanım, İranlı bir kadının hayatındaki farklı anları anlatan bir podcast'tir. Ben İran Hanım'ım ve İran Hanım podcast'inin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümde İran usulü bir doğum günü partisinden büyüleyici anlar anlatıyor. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Size söz verdiğim gibi bu bölüm zamanlanması nedeniyle sevgili kızım Perya'nın doğum günü partisiyle ilgili olacak. Bu yüzden lütfen İran'daki sıcak ve mutlu doğum günü partisinin atmosferine girerken bana eşlik edin. Bu sabah uyandığımda çok güzel ve heyecanlı bir gündü. Çünkü Perya'nın doğum günüydü. Elbette Perya bir süre önce 8 yaşına girdi ancak bu fırsatı tüm aile fertlerini bir araya toplamak için kullanmak istediğimizden doğum günü partisini biraz gecikmeli yapmaya karar verdik. Bu kutlamayı birkaç haftadır planlıyorduk. Doğum günleri İran kültürümüzde her zaman özel bir yere sahiptir ve çocuklar için çok önemlidir ve onları çok heyecanlandırır. Kahvaltıdan sonra ilk yaptığım şey yapılacak listemi gözden geçirmek oldu. Her zaman planlarımı yazdığım özel bir defterim var. Doğum günü partisiyle ilgili notlarımdan yola çıkarak işleri sırasıyla ve öncelik sırasına göre yapmaya çalıştım. Bugün hafta sonu ve izin günü olduğu için eşim de evde olduğu için işlerimi daha kolay hallettim. Çünkü o da bana yardım ediyordu. İlk başta pastaneden pasta sipariş etmeye karar verdik. Ancak pastanın yapılışını görmek ve öğrenmek isteyen çocukların ısrarı üzerine pastayı kendimiz yapmaya karar verdik. Bugün iş yüküm artsa da Perya ve Puriya'nın hatırına pasta yapma sorumluluğunu üstlendim. Misafirlerimizi yemeğe davet etmiştik. Kutlama ve parti saat 20 civarında başlayacaktı. Yani işin çoğunu yapacak kadar zamanım vardı ve endişelenecek bir şey yoktu. Önce evi temizleyerek başladık ve her birimiz bir görevi üstlendik. Ben süpürmeye, eşim toz almaya, çocuklar da odalarını toplamaya başladı. Tabii ki kahvaltı bulaşıklarını da kocanın yıkaması gerekiyordu. Öğleye kadar evi temizlemekle meşguldük. Çocuklar çok yorgun ve açtılar. Öğle yemeği için dışarıdan yemek sipariş etmeye karar verdik. Öğle yemeğinden sonra Perya ve Puriya ödevlerini yapmaya gittiler. Eşim her zamanki gibi ders çalışmaya gitmişti. Bu akşam aile arasında güzel ve popüler bir eğlence olarak bir şiir yarışması yapılacağından eşim de konuyla ilgili bir kitap okumakla meşguldü. Eğer şiir yarışmasının ne tür bir yarışma olduğunu merak ettiyseniz, şunu söylemeliyim ki şiir yarışması, şiir okuma yarışması anlamına geliyor. Şiir okuma usulü şöyledir. Bir kişi bir beyt şiir okur, Yanındaki kişi de o beytin son kelimesinin son harfini kullanarak başka bir beyti okur. Hem eğlenceli oluyor hem de bir bakıma insanın edebi bilgisini arttırıyor. Şiir yarışmalarının çeşitli biçimlerde edebiyat kurumları, okullar, kültür grupları ve hatta İran radyo ve televizyonları tarafından düzenlendiğini bilmek ilginçtir. Eğer siz de şiir ve edebiyat dünyasına meraklıysanız, bu eğlenceli ve ilgi çekici oyunu ve yarışmayı arkadaşlarınız veya aile bireylerinizle oynamanızı öneririm. Tamam, şimdi mutfağa gidip doğum günü yemeğini hazırlayalım. Tavuklu kadın tuzlu pilavı Perya'nın en sevdiği yemeklerden biri olduğu için doğum günü yemeğinin bu lezzetli İran yemeği olmasına karar verdim. Tavuklu kadın tuzlu pilavı İran'da partilerin popüler bir pilav yemeğidir. Safranın kendine özgü lezzeti ve hoş kokusuyla bu yemek İran'daki özel partilerde ve törenlerde özel bir yemek olarak sıklıkla servis edilir ve oldukça popülerdir. Ailem de bu lezzetli yemeği çok seviyor. Mutfağa girdim ve işe koyuldum. Bu inanılmaz lezzetli yemeği yapmak için öncelikle tavuğu hazırladım. Bir başka sıvı yağ, az miktarda zerdeçal, karabiber ve tuz ekleyip tavuk parçalarını bu karışımla tatlandırdım. Tavukları bir köşeye koydum ki çok lezzetli olsunlar. Daha sonra tencereyi ocağa koyup içine biraz yağ koydum. Yağ kızınca tavuk parçalarını tavaya koyup her iki tarafı da kızarana kadar güzelce kızarttım. Daha sonra başka bir tencereye bir adet soğanı incecik doğradım. Birkaç diş sarımsağı da doğrayıp ekledim. Bunları az yağda renkleri değişene ve biraz yumuşayana kadar kızarttım. Baharat ve tuz da ekledim. Daha sonra içine domates salçasını döküp güzelce renk alana kadar kavurdum ve kızarmış tavuk parçalarını da tencereye yerleştirdim. Üzerine tavukların üzerini biraz geçecek kadar 2-3 su bardağı kaynar su ekledim. İçine biraz limon suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kıstım ki tavuklar iyice pişsin. Daha sonra meyveleri yıkamaya başladım. Akşamki müsabakaya çok çalışıp hazırlanan eşi mutfağa geldi ve bana kolay gelsin dedikten sonra akşam yiyeceklerini hazırladı. Ödevlerini bitiren çocuklar mutfağa girip yavaş yavaş pastayı hazırlamaya başladılar. Pasta malzemelerini hazırladığımda Perya şöyle dedi: "Anne, ben de yardım edebilir miyim?" Elini tuttum ve malzemeleri karıştırmaya başladık. Bu işi öyle bir titizlikle ve dikkatle yapıyordu ki sanki dünyanın en önemli işiymiş gibi görünüyordu. Puriya da babasıyla birlikte çizmeye başladı. Tabii ki fırçalarla, sulu boyalarla, hatta keçeli kalemlerle, renkli kalemlerle değil, unla. Puriya içinde un bulunan bir kabın içine parmağıyla küçük bir resim çizdi. Güldü. İşte bu küçük, basit anılar daha sonra tatlı anılara dönüşen şeylerdir. Pastanın malzemeleri hazır olunca kalıba döküp fırına verdim. Çocukların yaramazlıklarından dolayı mutfak dağılmıştı ama birbirimizin yardımıyla temizleyip toparladık. Daha sonra çocuklar ve eşim oturma odasına geçip doğum günü partisi için bir köşe hazırladılar ve süslediler. Tavuklara da baktım, tamamen pişmiş. Yaklaşık 10 dakika sürdü ve şimdi safranı eklemem gerekiyordu. Demlenmiş safranı tavuğun üzerine döktüm. Mutfak safran kokusuyla doldu. İran'da safran yetiştiriciliğinin tarihinin 3000 yıldan daha eskiye dayandığını biliyor muydunuz? Bazı araştırmacılara göre safranın dünyaya ilk çıkış yeri İran'ın Mad eyaletidir. Elbette bazı araştırmacılar safranın dünya kökeninin daha geniş bir alanı yani İran, Anadolu, Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsadığını düşünmektedirler. Her halükarda safranın kaynağı ister tek başına ister ortak olarak İran olarak kabul edilir. Ahamenişler döneminde İran'da safranın bol miktarda üretildiği söylenmektedir. Öyle ki kralın sarayında her gün büyük miktarda safran tüketilirdi. Tabii ki o dönemde safran çeşitli şekillerde kullanılıyordu. Mesela sarayların veya kutlamaların havasını güzelleştirmek için safran yakılırdı. Persepolis'te aynı amaçla yapılmış iki tütsülük bulunmaktadır. O dönemde safran yemeklere renk ve lezzet katmak amacıyla da kullanılıyordu. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki safranın geçmişte önemli tıbbi kullanımları vardı ve Ebu Ali Sina gibi önemli bilim insanları safranı yağ ve kozmetik maskeleri üretmek için kullanmışlardır. İlginçtir ki safran kelimesi Nizami ve Firdevsi gibi büyük şairlerin şiirlerinde de geçmektedir. Örneğin 12. yüzyılda yaşamış İranlı şair Nizami, Hosru ve Şirin adlı eserinde şöyle diyor. Ortasını dikenlerden ve çalılardan temizleyin, misk ve safranla güzel kokulandırın. Bu da kokulu safran hikayesindendir. İş neredeyse bitmek üzereydi. Bana sadece pirinci pişirmek ve pastayı meyve parçalarıyla süslemek kaldı. Pirinci hazırlayıp ocağa koydum. Daha sonra pastayı meyve parçalarıyla süsledim ve üzerine eritilmiş çikolatayla şunları yazdım. Perya, doğum günün kutlu olsun. Çocuklar pastayı görünce çok ama çok mutlu oldular. Misafir odasının süslemelerini de çocuklarım ve eşim yaptı. Neredeyse her şey hazırdı ve partinin başlamasına ve misafirlerin gelmesine yaklaşık 2 saatimiz vardı. Yavaş yavaş hazırlandık ve her birimiz en sevdiğimiz renkli kıyafetlerimizi giydik. Kapı zili çaldı ve ilk misafirler geldi. Annem ve babam, yani Perya'nın büyük anne ve büyük babası geldi. Daha sonra amca, teyze ve çocukları geldi. Ev kahkahalarla ve tebriklerle doldu. Hayatta büyüklerin varlığı gerçekten bir nimettir. Kocamın anne ve babası yıllar önce vefat etmişti ve bu akşamki partide onların yeri çok boştu. Önce akşam yemeğini servis ettik. Hepimiz yemek masasının etrafına oturup hatıra olarak huzur ve samimiyet dolu bir toplu fotoğrafı çektirdik. Yemek çok ama çok lezzetliydi ve herkes iltifat ediyordu. Elbette birlikte olmamız yemek yemenin zevkini iki katına çıkardı. Çocuklar oyun oynuyor, büyükler ise müzik eşliğinde eğleniyordu. Eşimin bu akşamki yarışmayı kazanmak için çok uğraşmış olmasına rağmen bu sefer hanamca kazandı. Çokça kahkaha, sevinç ve eğlencenin ardından doğum günü pastasına geçildi. Perya bir dünya dilekle mumları üfledi ve hep birlikte "İyi ki doğdun" şarkısını söyledik. Daha sonra bol bol fotoğraf çektik. Konuklar Perya'nın doğum günü için bir sürü güzel hediye hazırlamışlardı ve Perya çok mutluydu. Her hediye açıldığında Perya'nın yüzünde bir sevinç beliriyordu. Sıra benim ve eşimin hediye vermesine gelmişti. Perya henüz 8 yaşında olmasına rağmen Santur'u çok seviyor. Perya'nın her yerde gördüğünde çok merak ettiği, eşimle birlikte kendisine kısaca bilgi verdiğimiz bir İran enstrümanı. Perya'nın bu İran enstrümanına olan ilgisi göz önüne alındığında, eşimle birlikte bu yılki doğum günü hediyesinin bir santur ve müzik dersine kayıt yaptırmak olacağına karar verdik. Perya bu hediyeyi görünce çok heyecanlandı ve bize sarıldı. Perya'nın mutluluğuna biz de sevindik, gülümsedik. Perya'nın en sevdiği İran enstrümanı olan santur hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde bundan bahsedeceğime söz veriyorum. Bu akşamki parti çok güzel ve unutulmazdı. Misafirler gittikten ve çocuklar yattıktan sonra eşimle birlikte evi topladık. Bulaşıkları yıkadık. Gerçekten çok yorulmuştuk. Eşimle birlikte iki fincan çay eşliğinde doğum günü fotoğraflarına baktık. Hayatımızda bu küçük meleklerin olmasıyla ne kadar şanslı olduğumuzu düşündük. Perya'nın doğum günü tekrar bir araya gelmemiz ve birlikte geçirdiğimiz anların tadını çıkarmamız için bir bahaneydi. Bu doğum günü hepimiz için unutulmaz bir geceye vesile oldu. İranlı bir anne olarak benim için çocukların mutluluğunu görmek ve ailemle birlikte olmak özel ve güzel anlardı. Buna göre hayatımızın en önemli kısmı ailemizle geçirdiğimiz bu güzel, sevgi dolu anlardır. Yaşamın gerçek değeri sevdiklerimizle geçirdiğimiz bu tatlı, sevgi dolu anlarda gizlidir ve en önemli zenginliğimiz aile bireyleri arasındaki sevgi ve şefkattir. Biz İranlılar arasında ailenin çok özel bir yeri vardır. Antik İran'da ailenin önemi, bilgelik ve güzellik nitelikleriyle bereket ve aşk tanrıçası Anahid'in varlığında açıkça ortaya çıkmaktadır. İslam'da evlilik ve aile kurmaya büyük önem verilmiş olup, bu konuda hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin söylemlerinde çok sayıda ayet ve rivayet bulunmaktadır. Örneğin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. İslam'da Allah katında aile kurumundan daha sevgili ve şerefli bir kurum yoktur. İslam öğretileri ve eski İran geleneklerinde ailenin statüsüne gösterilen özen, İran kültüründe ailenin önem ve yüksek değer kazanmasında önemli rol oynamış, aile İranlılar arasında kutsal ve önemli bir kurum haline gelmiştir. Bu arada İranlıların nasıl evlendikleri ve düğün törenlerinin gelenek ve görüneklerini İran Hanım podcast'inin bir sonraki bölümünde mutlaka sizlerle paylaşacağım. podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman David Stanley şöyle diyor: İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Günümüz dünyasında medyanın kamuoyunu şekillendirme üzerinde inkar edilemez etkisi vardır. Dünyanın en büyük medya organları batı ülkelere aittir. Onlar da kendi politikalarına göre propaganda yaparak muhataplarını etkilemeye çalışır. Ancak batı medyasının üzerinde durduğu gerçek dışı propagandalarından biri, İslam dininde şiddet yanlısı, bağnaz ve gerici bir imaj sunmaktır. Gerçi seyrek sayıda medya organları da en azından bazı programlarında İslam dini ve Müslümanlardan daha gerçekçi bir imaj sunmaya çalışmaktadır.
Bir süre önce Avustralya'nın birkaç televizyon kanalından yayınlanan Sunrise adlı programı kısa da olsa bu ülkenin 3 yeni Müslüman olan vatandaşıyla bir röportaj yayınladı ve İslam dininin bazı gerçeklerine ışık tuttu. Bu programa üniversite hocası Suzan Karl, elektrik uzmanı David Stanley ve ev hanımı Stacy Muhammed katılmıştı.
Suzan, David ve Stacy 3 farklı kesimden 3 insan olarak sonunda İslam dinini kurtarıcı ve en mükemmel din olarak seçti. Bayan Suzan Karl sıkı bir Hristiyandı ve bu yüzden programın sunucusu ona bu konuyu hatırlatarak "Acaba din her zaman yaşamında önemli bir konu muydu?" sorusunu yöneltti. Suzan Karl bu soruya şöyle karşılık verdi: "Evet, ben her zaman Allah'a inanırdım. Ben Hristiyan bir ailede büyüdüm ve ailemle birlikte her zaman kiliseye giderdik. Bu yüzden din her zaman benim hayatımın büyük ve olumlu bir parçası olmuştur."
Thank you. Ancak David Stanley'nin durumu çok farklıydı. David kendini şöyle tanıttı. Ben de diğer her Avustralyalı genç gibi içki içiyordum. Sigara kullanıyordum ve eğleniyordum. Bir başka deyişle David pek fazla dini bağlılığı yoktu. Ancak bir köyde büyüyen Stacy Muhammed bir agnostikti. Yani Allah'ın var olup olmadığı konusunda kuşkuluydu. Peki ama ne oldu da bu üç farklı karakterli insan ortak bir dini yani İslam'ı seçti?
Susan Carl, Sunrise programının sunucusunun neden İslam dinini seçtin sorusuna şöyle cevap verdi. Ben ergenlik çağından itibaren acaba inançlarıma gerçekten doğru oldukları için mi yoksa sırf Hristiyan bir ailede doğduğum için mi bağlı olduğumu araştırmaya başladım. Hayat, dünya ve diğer birçok şeyin hakkında büyük sorularım vardı ve çeşitli cevapları inceliyordum ve büyük bir hayretle her defasında İslam dininin en mantıklı cevapları verdiğini fark ettim ve böylece Müslüman olmaya karar verdim.
Tahran Radyosu.
Programın sunucusu daha sonra David Stanley'e yöneldi ve İslam dinini benimsemeden önce bu din ve Müslümanların hakkında neler düşündüğünü sordu. David açıkça şöyle dedi. Ben bir ırkçıyım ve Müslüman olmayı asla sevmezdim. Benim İslam dini hakkında görüşüm bu dinin sadece insanları tüm dünyadan nefret eden bir bölgeye özel olduğu ve Müslüman olmayan herkesi zorla Müslüman ettikleri yönündeydi.
Birçok insan onların maneviyata susamış ruhunu doyuracak ve yaşamlarında huzura kavuşturacak ve umut verecek bir dini ve inancı benimsemeye hazırdır. David gerçi medyada yürütülen kampanyaların etkisiyle İslam dinine karşı olumsuz bir bakışa sahipti. Fakat birdenbire ve bir Müslümanla konuştuktan sonra görüşünü değiştirdi ve bu semavi dini benimsedi. David, Müslüman oluşunun macerasını kısaca şöyle anlatıyor. Bir Müslümanla konuştuktan sonra çok hızlı ve ilk anlarda İslam dininin ve Müslümanların hakkındaki görüşümün tamamen yanlış olduğunu fark ettim. Ve o andan itibaren kim olduğumu sorgulamaya başladım.
Programın sunucusu David Stanley'den Müslüman olduktan sonra yaşamı nasıl değiştiğini soruyor. David şöyle diyor. İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Aslında David'in kendini ıslah etme ve başkalarında kusur aramama ile ilgili bu sözleri İslam dininin önemli taliminden biridir. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Önce kendinize dikkat edin. Kur'an-ı Kerim yine bir başka ayette başkalarında kusur arayan ve onlarla alay edenlerin vay haline şeklinde buyuruyor. Bu konuda ayrıca birçok hadis de vardır. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ne mutlu kendi kusuru onu başkalarının kusuru ile uğraşmaktan alıkoyana.
Ancak programın sunucusunun Bayan Stacy Muhammed'den sorduğu soru biraz farklıydı. Sunucunun Stacy'ye ilk sorusu ailesi Müslüman olduğunu öğrendikten sonra nasıl tepki verdikleri yönündeydi. Birçok yeni Müslümanın aileleri Müslüman olduğunu öğrendikten sonra sert tepki verdiklerini beyan etmelerinden farklı olarak Bayan Stacy'nin bu konuda pek fazla sıkıntı çekmediği anlaşılıyor. Stacy soruya şöyle cevap veriyor. Benim çok sevimli bir ailem vardı. Ancak İslam'a yolculuğum hakkında ailem ile konuşmadım. Zira bu iş bir yolculuğa benziyordu ve herkese nasıl bir karar verdiğimi söylemedim. Ancak 2 yıl sonra onlara anlattığında kendileri de ben de bazı değişikliklerin yaşandığını hissettiklerini söylediler ve bu durumu çok olumlu karşıladılar. Öyle ki şimdi Müslüman olduktan sonra aileme daha da yakınlaştığımı söyleyebilirim.
Bazı aileler çocuklarının Müslüman olması konusunda çok hassas ve duyarlı davranır. Ancak yeni Müslüman olanların onlara karşı davranışı aile içinde kabul görmelerini kolaylaştırır. Bu bağlamda Asr-ı Saadet'te çok ilginç bir olay yaşanmıştır. Zekeriya İbrahim yeni Müslüman olan Hristiyan bir gençtir ve hac farizesini yerine getirdikten sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle arz eder. Babam ve annem ve ailem Hristiyandır ve annem görme engellidir. Acaba ben onların yanında kalabilir miyim? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Annene bak ve ona iyi davran ve vefat ettiğinde kendin onu toprağa ver ve bu işi başkalarına devretme.
Zekeriya şöyle anlatıyor. Yaşadığım kentim Küfe'ye döndüğünde anneme iyilik ettim. Bizzat onu besledim. Elbiselerini yıkadım ve ona hizmet etti. Bir gün annem bana sordu. Oğlum, benim dinimdeyken bana böyle davranmazdın. Ne oldu da yeni dini seçince bana karşı davranışın değişti? Zekeriya macerasını ve İmam Sadık Aleyhisselam ile görüşmesine ve o hazretin tavsiyesine anlattı. Annesi şöyle dedi. Oğlum, senin dinin en iyi dindir. Onu bana da öğret. Zekeriya, İslam dinini annesine sundu ve annesi de Müslüman oldu ve öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı ve gece vakti Müslüman olarak vefat etti.
Programın sunucusunun Stacy'ye sorduğu son soru da ilginçti. Sonucu şöyle sordu. Bir yerde Allah adına bir terör saldırısı düzenlendiğini duyunca sende nasıl bir duygu oluşuyor? Stacy Muhammed şöyle karşılık verdi. Ben üzülüyorum. Masum bir insanı öldürmek nerede olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çok üzücü bir olaydır. Ama ben başka bir sebepten dolayı da üzülüyorum. O da bu tür saldırıların İslam adına yapılması ve böylece benim dinimin kötü gösterilmesidir. Ben İslam'ın hakikatini bilirim. İslam terörü onaylamaz ama ben İslam'ı temsil ettiğimden halk bana başka türlü bakıyor. Sanki ben terörle bağlantılıymışım ve bu da benim kendim ve oğullarım için asla istemediğim bir durumdur.
Ancak Stacy'nin esef duyduğunu beyan etmesinden daha önemli olan şey sonucunun Batı'nın Müslümanlara karşı garazkar davranışına itiraf etmesi ve şöyle demesiydi. Gerçek şu ki bizler haber kanalları ve kamuoyu sadece Müslümanların marjinal bir kesimi üzerinde durduğunu biliyoruz. İster kadınlara karşı tutum ister terör saldırıları olsun. Fakat örneğin İrlandalılara bakmıyorlar ki nasıl yüzlerce yıldır birbirini öldürüyorlar ve onlara Hristiyan oldukları için terörist demiyorlar. Biz Amerika'nın güneyinde yaşayan ve evdeki kadınlara, çok kötü davrananlara bakmıyoruz ve onlardan kadınlarına karşı bu şekilde davrandıkları için korktuğumuzu söylemiyoruz. Bence İslam hakkında insanları aydınlatmalıyız.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Rihan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi'den söz ettik ve dedik ki Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Gameri 11 Cemadü'l-Evvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi daha sonra da dayısı Nureddin Muhammed bin Ali nezdinde hadis, mantık ve hikmet öğrendi. Ardından aritmetik, geometri, cebir-i musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi. Daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına gitti ve çağının tüm ilimlerinde seçkin bir bilgin oldu. Horasan diyarı Moğolların saldırılarına uğradığı dönemde Tusi İsmailiye'nin kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Moğol kralı Halaku İran'a saldırıp İsmailiye hükümdarlığını devirdikten sonra Tusi'yi kendi yanına aldı ve pratikte onu kendi veziri olarak atadı.
Halaku İsmailiye'ye bastırdıktan sonra Bağdat'ı fethetmeyi ve Abbasi hilafetine son vermeyi gündemine aldı ve bu bağlamda hoca Nasreddin Tusi ile istişarede bulundu. Tusi uzun süre düşündükten sonra alemin hali ve yıldızların durumundan anlaşıldığı üzere halifenin yakında esir olacağını ve Irak hiçbir zahmete katlanmaksızın Halaku'ya teslim olacağını belirtti. Halaku, nücum ve ahkamına çok inanırdı. Tusi'nin söylediklerine güvendi ve diğer müneccimi Hüsamettin'in tüm muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetmek üzere sefere çıktı. Sonunda Kameri 656 yılının Sefer ayının 4. gününde Halife Mutesem, 3 oğlu ve kentin önde gelen büyükleri kentin dışına çıktı ve Bağdat Moğollara teslim oldu. Halife ise Halakun'un emri üzerine öldürüldü.
Halaku'nun Bağdat'ı fethetmesinin ardından Hoca Nasreddin Tusi İran'ın kuzeybatısında yer alan Meragh-ı Rasathanesini inşa etmeyi gündemine aldı. Bazı tarih yazarları Meragh-ı Rasathanesi Tusi'nin fikri olduğunu, Tusi güçlü istidlalleriyle Halaku'yu Rasathane'nin çok faydalı olacağı konusunda ikna ettiğini belirtiyor. Tusi Moğol hükümdara kim nücum ilminde takım yıldızların durumundan haberdar olursa bazı hadiseler sırasında sıradan insanların yaşadığı korku ve paniği yaşamayacağını anlattı. Halaku bu sözleri duyduktan sonra ağır bedeline karşın Meraga Rasathanesi'nin inşaatına izin verdi ve Tusi bu projeyi tamamlamakla görevlendirdi.
Ancak bazı tarih yazarları Meraga Rasathanesi'nin inşa edilme fikrinin Halaku'nun onun emri üzerine İran'a saldırdığı Moğol padişahı Menkul Kağan'a ait olduğunu belirtiyor. Menkul Kağan çok zeki, bilge bir insandı ve hatta Ekulides geometrisinin bazı önemli meselelerini çözdüğü belirtiliyordu. Menkul Kağan Halaku'dan Hoca Nasreddin Tusi'nin ününü duydu ve bu yüzden onu Moğolistan'a göndermesini ve orada bir rasathane inşa etmesini istedi. Fakat Menkul Kağan o sırada Çin'in güneyini fethetmekle meşguldü ve başkentten uzaktaydı. Tusi'yi seven Halaku bu rasathanenin İran'da ve kendisinin emri üzerine inşa edilmesini maslahat gördü.
Meraga Rasathanesi için seçilen yer kentin kuzeybatısında yüksek bir tepenin zirvesiydi. Tusi'nin talimatı üzerine o çağın ünlü mimarı Ebu Saadet Ahmet bin Osman Meragi, Rasathanenin muhteşem binasını inşa etmekle görevlendirildi. Rasathane inşaatı için hazineden yüklü mali yardımların yanı sıra ülke genelindeki vakıfların geliri de Tusi'ye sunuldu ve Tusi vakıfların aidatını toplamak ve rasathane inşaatına harcamak üzere her kente özel görevlileri gönderdi. Hoca Nasreddin Tusi'nin vakıflarının çalışmalarını gözetlemek için 3 kez seyahat ettiği ve bu seyahatleri sırasında Meraga Rasathanesi için gerekli olan kaynakları ve rasat aletlerini toplayarak Meraga'ya gönderdiği belirtiliyor. Tusi, Meraga Rasathanesi üzerinde çalıştığı yıllarda İlhani Zic adlı eserini de yazdı.
Nücum üzerine yazılan İlahi Zic adlı eser, önceki eserlerde yer almayan yeni noktaları ve astronomik tabloları içeriyordu. Bundan başka Meraga Rasathanesi'nde birçok matematikçi ve nücum ilminin önde gelen bilginleri faaliyet yürütüyordu. Bu insanların en önde gelenleri 4 kişiydi ve Tusi bu insanların adını İlahi Zic adlı eserinde zikretti ve şöyle yazdı. Halaku Tus'tan naçizane bir kul olan ben Nasreddin'e yıldızları rasat etmeye buyurdu ve rasat etmeyi bilen Şam'dan Muaviyeddin Arzi, Musul'dan Fahreddin Meragi, Tiflis'ten Fahreddin Ahlati ve Kazvin'den Necmeddin Debiran'ı bu velayetlerden talep etti ve bunlar Meraga topraklarını rasat için seçti ve kulluk etmeye başladı.
Meraga Rasathanesi'nin önemli bir özelliği içinde barındırdığı muhteşem bir kütüphaneydi. Öyle ki kütüphanenin değerli kitap sayısı 400 bin kadar kaydedildi. Rasathanenin bir başka faaliyeti de eğitim alanıydı. Hoca Nasreddin Tusi çeşitli yörelerden alimleri ve bilginleri bu büyük ilmi kuruma davet ediyordu. Burada teorik bilimler ve nücumun temeli olan matematik derslerine özel ilgi gösteriliyordu. Tusi, burada eğitim gören talebelere okudukları bilim dalının önemine göre burs veriyordu. Tüm bu çalışmalar 13 yıl sürdü. Fakat rasathane binası tamamlanmadan Halaku öldü ve büyük oğlu Abakan babasının yerine tahta geçti. Abakan'ın ilkin tahta geçmeyi kabul etmediği fakat Tusi'nin nasihatleri ve çabaları sonucu kabul ettiği ve Tusi de arkadaşlarıyla birlikte rasathane inşaatına devam ettiği belirtiliyor. Tusi ömrünün son anına kadar rasathane işinde bir aksama olmasına asla müsaade etmedi ve rasathanenin kütüphanesinin yok edilmemesi için büyük çaba sarf etti.
Hoca Nasreddin Tusi'den geriye kalan 150 kadar risale ve mektubun büyük bir bölümü Arapça yazılmıştır. Tusi'nin bilimi ve ilmi nüfuzu İbn Sina ile mukayese edilebilecek düzeydedir. Aradaki tek fark İbn Sina'nın tıpta ve Tusi'nin matematikte daha maharetli olmasıdır. Nitekim Tusi'den matematik alanında çok değerli eserler geride kalmıştır. Alman şarkiyatçı Karl Brockelmann eserinde Tusi'nin matematik ve nücum bilimlerinde büyük çaba sarf ettiğini ve eskilerin eserlerini düzelterek yeniden yazdığını veya çevirdiğini ve trigonometriyi bağımsız bir bilim olarak gündeme getiren ilk bilgin olduğunu belirtiyor. Tusi nücum biliminde de emsalsiz eserlere imza attı. Matematik alanında kaleme aldığı eserler yaşadığı çağın günümüze dek ders kitabı olarak kullanıldı ve birçok eseri başka dillere çevrilerek Avrupalı bilginlerce referans olarak kullanıldı.
Hoca Nasreddin Tusi, Nasiri Ahlak adlı eserinin ön sözünde matematik biliminin dört çeşit olduğunu belirtirken, bunların geometri, aritmetik, nücum ve musikiden ibaret olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belüçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Belûçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan tali boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Belûçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. Projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometre kare yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri, yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynaklarının hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir.
Bunlara ilaveten, bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı, platonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı suların kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Thank you. Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesi büyük önem taşıyor. Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmaları gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü da Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir. Saptırmayan bir yol göstericidir. Ve asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.